Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Sağlıkla, huzurla geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi aynı zamanda cep telefonu ya da tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Efendim program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri sayfamızdan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüs salgını nedeniyle günlerimizin tamamını ya da büyük bölümünü evlerimizde geçiriyoruz. Bedenimizi virüsten korumanın en etkili yolu evde kalmak. Sağlığımız ve toplumun sağlığı için kendimize ve ailelerimize karantina uyguluyoruz. Acaba beden sağlığımızı korumaya çalışırken ruh sağlığımızı ihmal mi ediyoruz? Bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la koronavirüsün psikolojimize etkilerini konuşacağız. Sayın Türkçapar canlı telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Ardından Türk Dünyası Kültür Hazinesi şaheserlerinden Dede Korkut Destanı'nı, destanda duanın yeri ve adabını konuşacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal canlı telefon bağlantımızda yayınımızda bizlerle olacak. Şimdi kulağınızın pasını silecek, size iyi gelecek, neşeli bir şarkı geliyor.
nazardanmış. İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış. Nazarlardanmış hep nazardanmış. İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış. İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri programındasınız. Yayınımız canlı telefon bağlantımızla devam ediyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hattımızda. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Nasılsınız?
Çok sağ olun. Hani bugünlerde işte mümkün olduğunca herkes gibi iyi olmaya çalışıyoruz bu zor günlerde.
Evet.
Umarım evet. Sizler de iyisiniz.
Allah afiyet versin. Allah Amin. Allah sağlık, sıhhat versin. Toplumun büyük kesimi vaktini evinde geçirmeye çalışıyor, izole olmuş durumda. Siz evde misiniz, dışarıda mısınız?
Ben şu an bu konuşma nedeniyle ofise geldim. Burada hem çalışıp hem sizi dinliyorum. Çalışma derken de işte okuyoruz, yazıyoruz. Bu şekilde vaktimizi geçiriyoruz. Bazen online görüşmeler yapıyoruz böyle.
Evet.
Artık birebir görüşmeler pek yapamıyoruz maalesef.
Evet. Bildiğiniz üzere COVID-19 küresel bir virüs haline geldi. Dünyanın evet. Her yerinde görülebiliyor bu virüs. Bu yüzden tüm dünya sosyal hayatı askıya aldı.
Evet.
Artık içlerine kapandı herkes. Artık devletler projelerini, insanlar hedeflerini, tatil planlarını, hayallerini belki başka bir bahara bıraktılar, değil mi?
Evet. Evet.
Şimdi eve kapandık. Eve kapandık ama psikolojimiz de önemli. İnsanların morali biraz düşük. Ne dersiniz?
Şimdi bu eve kapanma olayını nasıl algıladığımız da önemli. Eğer bunu olmaması gereken bir durum gibi görüyorsak bu bizim sıkıntımızı arttırır. Şu anda eve kapanmak bizim sağlığımızı korumak için ve diğer insanların sağlığını korumak için yaptığımız aktif bir eylem gibi düşünmek gerek. Pasif bir ceza gibi algılamamak gerek bunu. Kaldı ki evimizde de yapabileceğimiz pek çok faaliyet var. Kısıtlı değiliz. Olabildiğince bu vakti hem kendimiz için hem çevremiz için verimli ve iyi değerlendirmeye çalışmamız gerekiyor. Yani belki de daha önceki hayatlarımızda fırsat bulamadığımız, zaman ayıramadığımız bazı şeyleri de bu şekilde zaman ayırabiliriz. Evet. Tabii zorunlu olarak çalışan kişiler var. O zorunlu olarak çalışan kişiler belki de hani ellerinde bir fırsat olsa bu durumu daha iyi değerlendirilebilir diye düşünüyorlar. Onları da düşünelim. Hani daha büyük risk altında çalışan insanlar var. Evimizde oturup belli bir eğer gelirimiz var ise bununla hani işimizi gücümüzü idare edebiliyorsak bu tabii nispeten şanslı bir durum. Bu yüzden dolayı oldukça zorlanan, sıkıntı yaşayan insanları da düşünüp hani kendi durumumuzu bu bütün spektrum içinde, bütün dağılım içinde nereye düşüyor onu görüp ona göre duygusal tepki vermemiz daha önemli.
Evet. Bizler sıcakkanlı, sevdi mi candan seven bir milletiz. Bu sebeple sarılmalarımız, tokalaşmalarımız da bir hayli meşhurdur. Ancak koronavirüs evet. Bu adetlerimizi de değiştirdi. Malumunuz virüsün yayılma tehlikesine karşı tokalaşma ve sarılmalara ara verildi. Virüs ne zaman evet. Yok olur bu tam olarak bilinmiyor ama virüsün tehdidi geçtikten sonra uzaktan selamlaşma, uzaktan sevme uygulamaları da devam edecek gibi görünüyor, değil mi?
Bir süre devam edecek. Zaten o hani risk de birdenbire yok olmayacağı için ama bir yandan da hani bizim gibi olmadan da hayatını idame ettiren toplumlar, insanlar olduğuna göre hani biz de bu şekilde idame ettirebiliriz diye düşünüyorum. Alışkanlıkların değişmesi biraz insanı zorlar ama özellikle ısrar edersek şu anda olduğu gibi işte bir takım alışkanlıklarımızı yavaş yavaş değiştirip belki de yeni alışkanlıklar edineceğiz. Yani yeni davranış şeklimiz alışkanlık haline gelecek. Bu tehlike kalktığında belki belli aşırılıklarımız törpülenmiş olacak. Belki daha dengeye geleceğiz. böyle de olumlu bir sonucu da olabilir. Ama tabii bunları zaman gösterecek. Belki de belli bir süre sonra tamamıyla eski düzene, eski alışkanlıklarımıza da dönebiliriz. Hı hı. Ama bir kısmı da kalıcı olarak bizim repertuarımıza da katılabilir. Hı. Aslında o açıdan da çok ilginç bir sosyal deneyim oluyor hepimiz için.
Evet. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü şöyle bir açıklama yaptı. Koronavirüs bitse bile eski sosyal hayatınızı unutun. Hayatlar artık çok farklı olacak. Sarılma, tokalaşma bitecek. Alışveriş merkezlerine gitmek zor olacak. Şimdi bu bağlamda koronavirüs hangi psikolojik problemleri doğurabilir?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuda bizim yani uygun davranış tarzı nedir, uygun sosyal mesafe nedir, uygun insanlar arası temas nedir? Tabii o konunun uzmanları ne derse ona uymaya çalışacağız. Bunun bir psikolojik probleme yol açacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Eğer şöyle söyleyeyim, travmalar insanın kaldırma kapasitesinin üzerindeyse kalıcı bir etki bırakır. İnsanın kaldırma kapasitesinin, dayanma gücünün içindeki travmalar insanı geliştirir. Ağır travma nedir? Bence ağır travma mesela bir sağlık personeli için pek çok hastasının ölümüne tanık olmaktır. Bir kişi için bu hastalığı yoğun bakımda, entübasyonda geçirmiş bir hasta için ağır travmadır. Onun yakınları için ağır travmadır. O kişilerin bir kısmının en azından atlatması zor olabilir. Travmatik bir takım bozukluk dediğimiz rahatsızlıklar geliştirebilirler. Ama bunu bizim gibi toplumun çoğunluğu gibi yani nispeten sağlıklı bir şekilde ama izole bir şekilde geçirmiş insanlarda ben kalıcı herhangi bir ruhsal probleme yol açacağını açıkçası düşünmüyorum.
Evet. Bilim insanları koronavirüsün ne zaman biteceğine dair net bir şey söyleyemiyor şu an.
Evet.
Bu belirsizlik kaygı durumunu da artırıyor mu?
Kesinlikle. Şimdi burada zaten en çok bizim hani psikolojik anlamda benim de vermeye çalıştığım mesaj şu. İnsanlar belirsizliğe odaklanmasın. Yani şunu demek istiyorum. Efendim bu ne kadar zaman bitecek? Ne kadar yayılacak? Kaç insan yakalanacak? Kaç insan ölecek? İşin bu kısmıyla aşırı uğraşırsak bizim kaygımız daha da artar çünkü belirsizlik artar. Şimdi diyelim şu anda oturup 5 dakika 10 dakika bir işte hastalanır mıyız, hastalanmaz mıyız, bir yakınımıza bir şey olur mu, hastalanırsak acaba ne tür acılar yaşarız, hani oturup bunu düşünsek, hayal etsek ne olur? Hemen duygusal durumumuz bozulur ve sıkıntı yaşamaya başlarız. Bu peki neyle oldu? Sadece ve sadece oturup düşünerek oldu. İşte bizim azaltacağımız kısım bu gereksiz oturup düşünme kısmı, gereksiz yere ileriye ilişkin endişe duyarak ileriyi kurgulama kısmı. Burada bizim yapacağımız şey net. Bir, bu bir bulaşıcı hastalık. İki, bütün insanlara bulaşabilir. Üç, ben de insanım, bana da bulaşabilir. Burada işi noktalamak. Ondan sonra da yaşamını sürdürürken bu belirli olan parametrelere göre hareket etmek. Yani dışarı çıktığında potansiyel olarak herkes olabilir. O halde basit söylenen önlemler var. O önlemleri yerine getirmek. Bende bu rahatsızlık olabilir. Yine basit söylenen önlemler var. Diğer insanlarla temas içindeyken ben de onların en azından haklarına saygı göstereyim. Ne bileyim, onların yanında maskesiz durmayayım. Onların yanında etrafa hapşırmayayım, öksürmeyeyim. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani biz enerjimizi o kısma verelim. Zaten bilim adamları bu konularda çeşitli senaryolar, öngörüler üzerinde çalışıyor. Bu bizim uzmanı olmadığımız bu alana girip kendimizce tahminler yürütmeye, öngörülerde bulunmaya başlarsak bence sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum.
Evet. Dünyanın gündemi şimdi koronavirüs oldu. Bütün problemler bir kenara bırakıldı. Artık yatıyoruz, kalkıyoruz, koronavirüs. Bununla ilgili haberleri takip ediyoruz. İşte bugün vaka sayısı ne oldu, ölü sayısı ne oldu, yarın ne olacak? Sürekli haberlerle iç içeyiz. Peki çok haber izlemek paniği artırır mı?
Kesinlikle artırır. Şimdi şöyle, yine hani herhangi bir kişiyi alsak şu anda, ortalama bir insanı. 24 saatte o kanal olması öbür kanal, o radyo olması öbür radyo, hani bu konu konuşuluyor. Uyanık olduğu saatler boyunca bu programları izlettirsek sonuç ne olur? Sonuç kaygısının artması olur. Çünkü biz bir şeyi daha çok duydukça o şey bize daha gerçek gibi gelir, yaşıyormuş gibi gelir. Zihnimizde canlandırdıkça sanki yaşıyormuş gibi tepki vermeye başlarız. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben şu anda akşamları sadece kısa bir şekilde haberleri izliyorum. Ondan sonra da genelde ilgi duyduğum film, belgesel, dizi vesaire veya işte okuyacağım şeyler varsa onlarla uğraşıyorum. Hani bu işe mümkün olduğunca günde yarım saatten fazla zaman ayırmamaya çalışıyorum. Evet. Çünkü benim daha fazla zaman ayırmam ne diğer insanlara bir katkıda bulunur, ne de benim herhangi bir şekilde enfeksiyona yakalanmam ya da yakalanmamam üzerine bir etkisi olur. Çünkü benim alacağım önlemlerle ilgili bilmem gereken şeyler zaten basit şeyler. Saatlerce üzerinde düşünülecek şeyler değil. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ilk ilan etti. İşte 14 tane temel kural var. Bu 14 temel kurala uyup hayatımızı buna göre sürdürmek. Buna göre sürdürmek derken kendi bulunduğumuz ortam içinde doğal hayatımız neyse onu yaşamaya çalışmak. En sağlıklı tutum bu.
Evet. Şimdi biz temiz bir milletiz. İslam dininde de temizlik imanın yarısı. Ellerimizi sürekli yıkıyoruz, hijyene dikkat ediyoruz ama bu zamanda hijyen daha da arttı önemi. Aşırı hijyen daha sonra takıntıya dönüşür mü peki?
Şimdi ilginç bir şeydir. Bizim bu hijyen takıntısı olan danışanlarımız, hastalarımız var. Mesela onlar da bu dönemde pek bir değişiklik gözlemlemedik. Çünkü onlar zaten bu işle kendileri meşgul olduğu için kendi orijinal rahatsızlıkları neyse gene kafaları onunla meşgul. Şimdi bir kısım insanda yalnız hani belki de böyle bir eğilimi olup da henüz bir rahatsızlık halinde yaşamayan kişi de bu olayın getirdiği stresle ileriye doğru böyle bir hijyen takıntısı gibi bir rahatsızlık görebiliriz. Ama bunun oranının da yine sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yani zaten öyle bir zemini olan kişilerde bu bir vesile olabilir. Halihazırda böyle bir rahatsızlığı olanlarda dediğim gibi çok bir farklılık görmüyoruz. Onlar yine kendi konularıyla uğraşıyor. Bunun dışında belki aslında hijyene dikkat etmesi gereken ama bugüne kadar gerektiği kadar etmeyen bir takım insanların da hijyen alışkanlığını kazanmasına bence yardımı olabilir bu sürecin. Hı hı. Mesela geç kış, erken ilkbahar süreci, soğuk algınlığı, nezle, grip mevsimidir normalde de. Bence şu anda insanların bu konuda gösterdiği itina belki de o doğal çokça yaşadığımız işte grip, soğuk algınlığı, nezle oranlarını da düşürecek diye düşünüyorum. Hani hiç bu kadar dikkat etmiyorduk çünkü. Bu koronaya olan dikkatimiz dolaylı şekilde o tür rahatsızlıklarında ileriye doğru azalmasına yol açabilir. Çünkü önlemler aynı önlemler onda da.
Evet. Bu koronavirüs nedeniyle kaygı artıyor. Sürekli aynı konuyu düşünüyorsak, insanlar sürekli koronavirüs işte salgın olacak, bana bulaşacak diye düşünüyorsa, bu düşünceleri aklından çıkartamıyorsa ne yapmalı?
Şunu yapmalı. Bir, şu olur bu oluru bırakıp ben ne yapabilirim, ben nasıl önlemler alabilirim ve ben nasıl destekler alabilirim? Oraya enerjisini, zamanını harcaması. Yani kötü şey olur, kötü şey olursa ne olur, ne yaparımdan çok dikkatini, enerjisini, zamanını ben ne yapabilirim kısmına vermesi. Onun dışında şimdi bu yaşadığı endişe duygusu neyi gösteriyor? Ben sağlıklı bir insan olmak istiyorum. Çevremdeki insanların da sağlıklı olmasını istiyorum. Peki ben şu anda bedensel olarak sağlıklı olma adına ve çevremin sağlıklı olması adına ne yapabilirim? Yine dikkat ederseniz biz ne istiyoruz ve o isteğe dönük ne yapabiliriz? Buna yönelmemiz gerek. Eğer duygular iki şeyi gösterir. Duygular bir istemediğimiz şeyleri gösterir, bir de istediğimiz şeyleri. Şimdi korona ile ilgili kaygı neyi gösteriyor? Hastalanmak istemiyorum. Peki hangi isteğimizi gösteriyor? Sağlıklı olmak istiyorum. Şimdi bizim ne istemediğimiz değil de ne istediğimize odağı çevirip o kısma yönelmemiz gerek. Sağlıklı olmak adına ne yapabilirim? böyle davrandıkça kaygı azalır. Bir diğer şey dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Eğer bunu sürekli yapıyorsak zaman ayırmak. Zaman ayırmak derken zihinden atmaya çalışmak ya da analiz yapmak, üzerinde düşünmek yerine belli bir düşünme zamanı ayırmak. Ben bu konuyu işte saat 5 ile 5 çeyrek arası enine boyuna düşüneceğim diye o saate ertelemek. Biz buna endişe zamanı diyoruz psikolojide. Böyle bir teknik var kaygı bozukluğunda kullandığımız. Ha 15 saat 5 oldu. Canımız illa istiyorsa gene düşünebiliriz. Ama başka bir şey yapmak istiyorsak düşünmek zorunda değiliz. Kendi işimize gücümüze bakabiliriz. O zamanı öyle endişe ederek kullanmak zorunda değiliz. Hı hı. Bu tekniği de deneyebilir insanlarımız, çok kaygılanan kişiler.
Evet, her şeyin fazlası zarar. Orta yolu bulmak lazım.
Kesinlikle.
Hakan Bey.
Yani evet. Tehdidi, tehlikeyi fark etmek, önlemleri almak.
Evet.
Ben zaten ortalama insanın bu sorunun yarattığı stresi aşabilecek psikolojik altyapıya sahip olduğuna inanıyorum. Şimdi bizim travma durumlarında da yas durumunda da önce biraz beklememiz gerek. Yani erken müdahale etmek de ortalığı karıştırır. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında kişi kendi başına baş edebilecekken gereksiz bir profesyonel müdahale o kişinin doğal iyileşme sürecini geciktirebilir. Mesela travma durumlarında genelde bizim bir aylık bir süre bekleriz müdahale etmeden, yani bir ciddi müdahale gerçekleştirmeden. Ama eğer ki kişilerin yoğun bir sorunu varsa, problemi varsa, onlarda tabii ki psikolojik müdahaleye gereksinim olabilir. Onların yardım alması gerekir. Ama böyle toplumun geneline yaygın bir psikolojik müdahalenin ben çok uygun olmayacağını zannediyorum. Seçici olarak sorun yaşayan kişilere dönük müdahale daha anlamlı olur. Daha evet. Çok benim şeyim, şimdi burada toplumsal anlamda yapılacak olan bizim aldığımız önlemleri planlarken, insanlara bu olayı tanıtırken, bilgi verirken, aydınlatırken insan psikolojisini de dikkate alarak hareket etmemiz. Çünkü çeşitli yayınlar yapılıyor, çeşitli programlar yapılıyor. Bunlar da eğer özenli davranılmazsa bu tür yayınlar insanların genel anlamda psikolojisini kötü yönde etkileyebilir diye düşünüyorum. Asıl bunlara dönük danışma alınması, yani bu programlar yapılırken, dizayn edilirken fikir alınması bence daha yerinde olur.
Evet. Yayınımızın başlarında da söylediniz, evde ben şunları yapıyorum diye. Sizden biraz daha ayrıntılı ne yaptıklarınızı öğrenmek isteriz. Sevgili dinleyicilerimize örnek teşkil etmesi açısından evlerinde vakitlerini nasıl değerlendirebilirler?
Estağfurullah, hani böyle insanlığa örnek gibi düşünülmesin lütfen. Hani ben kendi adıma, kendi imkanlarım nispetinde söyleyeyim. Bir kere mümkün olduğunca her gün bir 40-45 dakika egzersiz yapmaya özen gösteriyorum. Uykuya 8 saat ayırmaya özen gösteriyorum. Dikkat edin, uyumaya demiyorum çünkü uykuya dalmak insanın elinde olan bir şey değil. 8 saatlik bir süreyi ayıralım. Hani ne kadar uyuyabilirsek. İlla çünkü böyle bir zorunlulukmuş gibi de bazı şeyleri empoze etmemek lazım.
Burada uyku saatleri de önemli değil mi?
Genelde hani o 8 saatin mümkün olduğunca çok geç olmaması tavsiye ediliyor. Çünkü bizim işte uyku hormonumuz melatonin gecenin ilk yarısında daha çok salgılandığı için o saatlerde uykuda ve yatakta olmamız daha dinlendirici, iyi bir uyku sağlar. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum kendi elimden geldiğince. Sosyal temas sürdürüyorum online üstünden. Bazen arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbet ettiğimiz oluyor sözleşip yine online olarak. Onun dışında derslerimize üniversitede online olarak devam ediyoruz. Bunun dışında mesela genel anlamda belki daha da daha çok miktarda insanlara bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya, yani kendi bilgim çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Okunmayı bekleyen şeyler vardı, onları okumaya, dinlenilmeyi bekleyen şeyler vardı, onları dinlemeye, izlememi bekleyen şeyler vardı, onları izlemeye, Onun dışında evde yapılacak, gözden geçirilecek şeyler, zaman ayıramadığımız birikmiş işlerimiz, onları yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde zamanı, hani bunu bir çok böyle kötü bir ceza gibi değil de bir fırsat gibi elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Ve asla şu soruyu sormuyorum kendime, işte niye oldu, neden oldu, nereden çıktı, olmamalıydı. Çünkü kafamda hep şu vardır, hayatın normali sorun yaşamaktır. Yeter ki bu sorun ezici, ağır, hiçbir şey yapamayacağımız ciddi bir şey olmasın. Onun dışında bir şey yapabileceğimiz sorunlar bizim için bir gelişme fırsatıdır diye düşünüyorum.
Evet, sizin bu yaptıklarınız güzel örnekler. Ben şunu da merak ediyorum, en geç saat kaçta yatakta olmak ve uykuya dalmak lazım ruh sağlığımızı korumak adına?
Genelde yetişkin insanlar için saat 12 civarı tavsiye ediliyor. Hani bu işte 11 olur, 12 olur ama hani her insanın bir de yapısı vardır. Bazı insanlar mesela günde 6 saat yeter, bazı 7, bazı 8, bazı 9 ama genelde yetişkin bir insan için ortalama 6-8 denirdi. Hani şu dönemde biraz daha onu, mesela ben normalde işte 7 saat ayırırdım, şu anda 8 saat ayırmaya gayret ediyorum. Birazcık orada daha cömert davranabiliriz kendimize uyku saati anlamında.
Evet, uykuya geçmeden önce
egzersiz.
Evet, uykuya geçmeden önce kötü haberler izleyip geçersek ne olur?
Şimdi uyku öncesi benim uykusuzluk çeken kişilerde de aslında uyku, biz kendimizi serbest bıraktığımızda, uyku uyumaya çalışmadığımızda kendiliğinden organizmamızın oluşturacağı bir durum. Yani biz araya girmezsek rahat bir uyku çekeriz. Ama araya girmek ne demek? İşte uyku uyumaya çalışmak, uyku uyumak için kendimizi zorlamak veya uyku öncesi bizi zihinsel ya da bedensel olarak yorucu şeyler yapmak. Mesela egzersiz erken saatlerde yapılmalı. Yatmaya yakın egzersiz olmaz. Yatmaya yakın efendim önemli bir konuyu konuşmak, biriyle bir tartışma yapmak, bunlar çok uygun değil. Yatmaya şöyle 2 saat kaladan itibaren artık daha böyle sakin müzikler, sakin kitaplar okumak. Mesela yatakta parlak ekrana bakmamak, televizyona bakmamak, ışıklı nesnelere bakmamak. Hani mesela kitap okuyacaksak da arkadan gelen bir doğal ışıkla kitap okumak en uygunu. Ve uyuyamadığımızda en iyi şey bir kitap okumak, ama bir macera da değil, bir gerilim de değil. Efendim olan biten olumsuz olayları anlatan dizileri, haberleri, filmleri seyretmek, evet. WhatsApp'tan bir takım olumsuz mesajları girip okumak değil. Daha teknik, daha merak duyduğumuz böyle teknik konular, bilgilendirici şeyler okumak daha rahat uyku evet. getirir. Çünkü peki. sürükleyici şeyler de uykuyu azaltabilir.
Peki. Sayın Türk Çapar, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun, çok memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler, saatler.
Sağ olun, iyi çalışmalar. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor.
Çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin karada yumrusunca mal olsa yar derer talebeyler, nasibinden artuğun yiyebilmez. Tekebbürlük eyleyeni Tanrı sevmez. Gönlün yüce tutan erde devlet olmaz. Tepecik olmaz, kara eşek başına oyan, ursan at olmaz. Eğer malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan görmeyince öt almaz. Konu gelmeyen kara evler yıkılsa yey. Ata adın yürütmeyen hoyrat ol ata belinden inmese yey. At ayağı külük, ozan dili çevik olur. Piye gelü ulanır, kaburgalı büyür. Kolca kovuz götürüp ilden ile beyden beye ozan gezer. Her nağ kesin, her cömerdin ozan bilir. Bileğinde çalıp aydan ozan olsun. Azıp gelen kazaları Tanrı sağ olsun. Hanım
Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal şu anda telefon hattımızda. İrfan Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, iyiyim. Herkes gibi evimizde oturup elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz.
En güvenli yer evimiz. Allah evet. Afiyet versin. Sizinle Dede Korkut Destanı'nı konuşacağız. Dede Korkut Destanı'nda duanın yeri ve adabını. Dede Korkut'un bizim için önemi nedir? Ve Dede Korkut'ta, Dede Korkut Destanı'nda dua nasıl geçer?
Dede Korkut'un bizim için önemi en başta bir kere bütün Türkleri kucaklıyor olmasıdır bana göre. Yani sadece Anadolu Türkleri için değil, Türk dünyasının tamamında bilinen, tamamı için çok saygın ve bizde hatta Anadolu'da bilinmeyen yönleriyle de bazı farklı yönleriyle de öne çıkan bir karakter olduğu için bence çok önemlidir. Örneğin Dede Korkut'un müzikal tarafından bizim kültürümüzde çok fazla bir miras kalmamışken Kazak Türklerinde Dede Korkut'un bestelediği ifade edilen 9 tane ezgi bugüne kadar kulaktan kulağa nakledilerek yaşamıştır, gelmiştir.
Evet, az önce sizden Korkut Ata duasını dinledik. Çok güzel yorumlamışsınız. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim, sağ olun. Korkut Ata'da tabii dua önemli çünkü bütün hikayelerin başında ya da sonunda bir yerde mutlaka bir dua bölümü vardır. Ve bu dualarda da aslında sadece Tanrı'dan bir niyaz değil, bunun içerisinde adab, edep, töre de işlenir. O yüzden de önemlidir.
Evet. Biz de yer gök duayla deriz. Hatta Allah-u Teala ayeti kerimede der ki duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Değil mi?
Evet. Tabii doğru. Duanın yani kabul edilip edilmemesi hiç düşünülmeden edilmesi gereken bir şeydir. Çünkü mutlaka o bir şekilde bize dönüyordur yani.
Evet. Dede Korkut Destanı'nda hikayeler nasıl anlatılıyor? Dualara nasıl yer veriliyor orada?
Biraz önce sizin de çaldığınız eserde olduğu gibi aralara böyle nasihatler de yerleştirilerek dualar ediliyor. Yani deminki metin üzerinden gitsek, evet. Allah Allah denmeyince işler olmaz, Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz, yani kişi zenginleşmez diyor. Böyle başlıyor. Sonrasında işte bir yiğidin kara dağ yumrusu kadar malı olsa nasibinden fazlasını yiyemez diyor. Veya işte külden tepe olmaz, külü yığmakla tepe yapamazsın gibi. Konuğu gelmeyen kara evler yıkılsa ye diyor. Misafiri olmayan ev yıkılsa daha iyi. Atasının adını yürütmeyen oğul hiç doğmasa daha iyi anlamında bir takım töresel nasihatler var. Sonunda da diyor ki işte önünde çalıp söyleyen ozan olsun. Azıp gelen yani çıkıp gelen kazaları Tanrı savsın diyerek de bitiriyor.
Evet. Orada tabii ki kahramanlık hikayeleri de var, değil mi?
Tabii kahramanlık hikayeleri, çoğunlukla kahramanlık hikayeleri var. Benim bu alanda da aslında başka bir çalışmam daha vardı. Yine TRT'nin yaptığı bir çalışmaydı Dede Korkut'la ilgili. Orada da Beyrek hikayesinden, Bamsı Beyrek'in evet. Hakkıyla kavuşması esnasında söylediği türküyü besteleyip söylemiştim.
Evet. Tabii Dede Korkut kitabı UNESCO'nun da dünya somut olmayan kültür mirası temsili listesinde.
Tabii. Ayrıca medyada da yer aldı. Bir kitabı daha bulundu. Bir hikayesi daha bulundu. Hmm. Yeni bir yazma da eklenmiş oldu böylece. O 12 hikayede olmayan yeni bir hikaye daha yayınlandı.
Evet. Bize biraz Dede Korkut'tan bahsedebilir misiniz? Dede Korkut kimdir?
Dede Korkut tabii bazı bilim adamlarınca ilk 1000 yılın işte ikinci yarısında yaşamıştır gibi ifadelerde kullanılıyor. Bu metinler üzerinden ve olaylar üzerinden muhtemelen bu çıkarımlar yapılıyor. Ama biz biliyoruz ki bu tür figürler, Köroğlu da öyledir. Aslında çok daha eski tarihlere, İslamiyet öncesine kadar dayanır. Bizim kültürümüz yazılı kültür olmayıp sözlü kültür olduğu için de sürekli değişmektedir bu figürler ve olaylar. Yani İslamiyet öncesi figürleri İslamiyet'ten sonra İslamileşmiştir mesela bu hikayelerde. Dolayısıyla bu hikayelerin aslında çok mitolojik, çok daha derin tarihlere işaret ettiğini söylemek mümkün.
Evet. Hikayeler bir eğlenceyle başlıyor değil mi? Destanda.
Zaman zaman. Tabii hepsinde değil.
Türk geleneğinin bir göstergesi tabii bu eğlencelerde. Hı
hı. Tabii ki.
Evet. Toy denilen törenler var.
Evet. Toy kelimesini Türkçe'de biz bugün Türkiye Türkçesinde düğün diye telaffuz ediyoruz. Düğün olunca da sanki bir evlilik toyuymuş gibi anlaşılıyor.
Evet.
Öyle değil tabii. Toy kalabalık kişilerin bir araya gelerek yaptıkları her toplantı bir anlamda toy. Eski kültürümüzde biraz böyle bu.
Hı hı.
Oradaki toylar da öyle. Toy toyladı, boy boyladı, soy soyladı gibi kelimeler de akıcı bir şekilde anlatılıyor. Korkut'un tabii çok önemli bir özelliği de çok akıcı bir dilinin olması. Muhtemelen belki de çok eski dönemlerde bu hikayeler şiirsel bir şekilde söylenmişti. Zaman içerisinde biraz daha nesire dönüşmüş olabilir gibi de iddialar var.
Evet. Dede Korkut destanının günümüz insanlarına verdiği en önemli mesaj nedir sizce? Ne çıkartmalıyız biz kendimize?
O kadar çok mesaj var ki en önemlisi bizim milli kültürümüzü, milli dünya algımızı diyelim. İnsan ilişkilerinde dikkat etmemiz gereken özelliklerimizi ifade etmesi açısından hep günceldir. Yani büyük küçük ilişkileri ahlak, dürüstlük gibi çok önemli güncel evrensel mesajlar içeriyor. Bizim için bence en önemli tarafı budur. O yüzden de tarihi bir hikaye gibi değil, günümüze de uygulanabilir. Günümüzde de çok ders alınabilecek sürekli güncelliğini koruyan bir metin olarak değerlendirmek lazım.
Azeri Türkçesi de yazılmıştı değil mi?
Oğuz Türkçesi diyelim. Çünkü onun yazıldığı dönemde Azeri diye bir şey yoktu. Bunlar sonradan oluşan terimler. Yani Oğuzlar vardı. O zaman Azerbaycan'da da Anadolu'da da yaşayan Oğuzların hepsi bir millet, bir Oğuz grubuydu. Bugün de öyle tabii ama bugün bir takım siyasi ayrışımlar vesaireyle Azerbaycan, Türkiye, işte Güney Azerbaycan gibi bölgelere bölününce oralı olduğunu belirtmek adına yanlışlıkla kullanılan terimler diyelim. Azeri sözü bir yanlış terimdir aslında. Azerbaycanlı Türk, Azerbaycan Türkü demek lazım. Ve tamamına baktığımızda da biz bunu Oğuz Türkleri diye değerlendiriyoruz. Dede Korkut'ta bir Oğuz Türkleri kahramanı.
Evet. Sayın Gürdal, biz yaratıcımıza dua ettiğimiz zaman ellerimizi açarız. Önce şöyle kusurlarımızı bir itiraf ederiz.
Evet.
Ya Rabbi ben şöyle yaptım, böyle yaptım, beni affet diye şöyle bir girizgah yaparız. Şöyle duygulanırız, kalbimizi açarız. Daha sonra da Mevla'dan isteklerimizi talep ederiz. Peki Dede Korkut hikayelerinde duanın adabı nasıl?
Kitaptan gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Bugün yaptığımızın neredeyse aynısı.
Evet.
Farklı bir şey yok.
Bizim gibi dua...
Bir de ozan figürü var Dede Korkut'ta. Onunla da ilgili belki birkaç cümle konuşmak mümkündür.
Tabii.
Ozan ya da bugün Anadolu'da aşık diye de söylediğimiz kurum Dede Korkut döneminde ve daha öncesinde çok önemli bir kurum. Çünkü ozanlar sultanların, hakanların danışmanları pozisyonundalar ve onlara her türlü eleştiriyi yapma hürriyetine, selahiyetine sahip kişiler, bilge kişiler. Ve bu bilge kişiler her zaman hakanın sağında otururlar, saygındırlar ve her sözü söyleme hürriyetleri vardır. Dede Korkut böyle bir ozan figürü. O yüzden de Türk dünyasında ozanların da piri olarak kabul edilmiştir. Yani ilk ozan gibi kabul edilmiştir. Pirimiz diye de zikredilir her seferinde. Tabii zaman içerisinde ozanlık kurumu da biraz daha şekli değişiyor ve o tarihteki saygınlığını devlet nezdinde mi diyelim artık, sultanlar nezdinde belki biraz kaybediyor. Ama halk nazarına baktığımızda da hala ozanlık çok saygın bir kurum olarak da devam ediyor.
Evet. Verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ederiz size.
Rica ederim.
Şimdi sizden bir eser daha dinleyeceğiz inşallah.
Evet.
Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Dede Korkut destanında duanın yeri ve adabını, Dede Korkut'u konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Şahenşah, oruz-i ceza yok bizde pek.
ser haki kefayı Muhammed. Başım yetişip darayı sevdayı Muhammed. Ben anın için külide şeydayı Muhammed. Başım yetişip darayı sevdayı Muhammed. Ben anın için külide şeydayı
Efendim, böylelikle de Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, esen kalın.
Hayatın Sesleri.